Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı, Ayşe Annemiz Gülistanı 45. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Ayşe annemizi gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışarak onun o güzel hayatındaki güzellikleri örnek alma gayretiyle bu hafta yine beraberiz. Tekrar tekrar hayırlara vesile olması dileğiyle efendim kaldığım yerden devam edeyim inşallah. Peygamberimiz aleyhisselam ruh ve gönül zenginliği mübarek yüzüne yansımış bir şekilde Ayşe annemize baktı. Ruh ve gönül zenginliği mübarek yüzüne yansımış bir şekilde tebessümle Ayşe annemize baktı. Muhabbetin zirvesini yaşayan sevgili annemiz de aynı şekilde mukabele etti. Bu hep böyle olurdu zaten. Ey Ayşe! Lebbeyk buyur ya Resulallah. Sefer hazırlığımı yap ey Ayşe. Hemen ya Resulallah. Ama nereye gideceğimizi hiç kimseye söyleme. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Bu birkaç konuşma cümlesinde şunları görüyoruz. Kaynaklarda bu şekilde geçtiği için ben aynıyla rivayet ettim kıymetli dinleyenlerim. Aleyhisselam bu seferin nereye yapılacağını konuşmuş olmalı ki yani şuraya gideceğim de kimseye söyleme demiyor ama nereye gideceğimizi hiç kimseye söyleme diye buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili annemiz de ama niçin ya Resulallah neden söylemeyelim gibi herhangi bir soruyu sormuyor. Çünkü Resulullah aleyhisselam bu şekilde buyuruyorsa muhakkak ki bunda çok farklı bir ufuk incelik vardır diye biliyor. Ve sevgili annemize bu şekilde talimatı veren Resulullah aleyhisselam diğer bazı görüşmeler için evinden dışarı çıkıp gidiyor. Ayşe annemiz de evde uğraşıyor hazırlıklarla. Bildiğiniz gibi kıymetli dinleyenlerim herhangi bir sefer olduğu zaman Resulullah aleyhisselam annelerimiz arasında kura çeker. Bu kura hangi annemize çıkarsa o sefere onu götürürdü. Bazen de iki annemizi götürdüğü de olurdu. Ayşe annemiz bir yandan hazırlık yaparken bir yandan da bu sefere kura kendisine çıksın diye çok arzu ediyor. Çünkü seferin nereye olduğunu biliyor. Ama ben de biraz söylemeyeyim de siz de biraz merak edin. Bu sefere özellikle çok arzu ediyor. Ben evde işiyle uğraşırken babası geliyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh eve geliyor. Bir yandan hal hatır soruyor sevgili kızına Ayşe annemize. Bir yandan da bazı hazırlıkların yapılmaya başlandığını fark ediyor Hazreti Ebubekir. Bir sefer hazırlığına benziyor bu. Onu fark ediyor. Ayşe annemiz çünkü bu hazırlığı sürdürüyor. Sefere çıkılacağını anlayan sevgili babası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh tabi sormadan edemiyor. Resulullah aleyhisselam sefer hazırlıklarını görmenizi mi istedi? Soru bu. Resulullah Aleyhisselam sefer hazırlıklarınızı görmenizi mi istedi? Evet diyor sevgili annemiz. Kendisi için yol hazırlığı yapmamı benden istedi. Sence nereye gitmek istiyor olabilir? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Bir kelimeyle verdiği cevap. Beni asfarlar ile savaş zamanında beni asfarlar Rumlara diyorlardı. Rumlara. Beni asfarlar ile savaş zamanında Resulullah Aleyhisselam nereye gitmek istiyor olabilir? Burada farklı bir konu geliyor. İyice açsak Ayşe anne hiç sıra gelmeyecek. O kadar bölümdür işliyoruz. Ama yani soru çok ilginç. Yani Rumlar ile savaş zamanında. Çünkü Rumlar her an Medine'ye saldırma hazırlığındalar. Her an. Her an ve hazırlar yani. Ha bugün ha yarın gelecekler diye bekleniyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da yani beni asfarlar yani Rumlar ile savaş zamanında Resulullah Aleyhisselam nereye gitmek istiyor olabilir acaba? Ayrıca bir sefere niyetlenseydi bizim de hazırlanmamızı isterdi diyor Hazreti Ebubekir. Sevgili annemiz de belki Beli Süleymlere gitmek istiyor, belki Sakiflere gitmek istiyor, belki Havazinlere gitmek istiyor olabilir. Cevap doğru cevabı vermiyor. Baba kız konuşurlarken Resulullah Aleyhisselam eve geliyor. Her ikisi de büyük bir muhabbetle Resulullah Aleyhisselam'ı karşılıyorlar. Ve Hazreti Ebubekir hemen soruyor tabi. Ya Resulallah sefere mi çıkmak istiyorsun? Evet diyor Aleyhisselam. Ben de hazırlanayım mı ya Resulallah? Hazırlan diyor Aleyhisselam. Nereye gitmek istiyorsun ya Resulallah? Beni asfarların, Rumların yani üzerine mi gitmek istiyorsun yoksa? Beni asfarların, kim onlar? Rumlar. Onlara mı üzerine gitmek istiyorsun yoksa? Hayır diyor Aleyhisselam. Hayır. Hayır. Hazreti Ebubekir isterseniz merak ediyor. Necd bölgesi. Necd halkının üzerine mi gitmek istiyorsun? Hayır. Kureyşlerin üzerine gitmek istiyorsun öyleyse. Evet. Kureyşlerin üzerine gideceğim ey Ebubekir ama bunu gizli tut. Bu ne anlama geliyor? Kureyşiler Mekke fethi hazırlığı anlamına geliyor kıymetli dinleyenlerin. Evet. Kureyşlerin üzerine gitmek istiyorum ey Ebubekir ama bunu gizli tut. Subhanallah. Ya Resulallah onlarla aramızda bir mütareke, bir anlaşma yok muydu? Biliyorsunuz Hudeybiye'de bir barış yapılmıştı. Hudeybiye'de Ayşe annemiz olmadığı için oraya hiç girmemiştik. Hudeybiye barışı gereği 10 yıl boyunca iki tarafta birbirlerine savaş yapmayacaklardı. Ve Aleyhisselam Hudeybiye üzerinden daha 1,5 sene ancak geçti geçmedi. Efendim 2 seneye yakın bir sefer hazırlığı yapıyor. Aleyhisselam da yine uzunca izah gerekiyor ama ben kaynakların verdiği bilgiyi Resulullah'ın sözü olduğu için aynen vereyim. Sen diyor onların Huzalara yaptıklarını işitmedin mi? Hudeybiye müdahale ve mutarekesinin hükmünü onlar bozdular. Bu hükme riayetsiz edenlerin ilki onlar oldu. Onlar ahdlerine vefasızlık ettiler ve muahedelerini bozdular. Ben de onlarla savaşacağım. Ama sana söylediğim bu sırrı gizli tut. Sakın açığa vurma. Şimdi Hudeybiye'deki anlaşmayı Aleyhisselam böyle özetledi. Onlar anlaşmanın en önemli şartlarını ihlal ettiler, bozdular. Aleyhisselam da sefer hazırlığına başladı. Burada çok olaylar var yani, çok uzun uzun. Ancak Ayşe annemizin içinde olduğu sahneleri seçtiğim için tamamını veremiyorum. Üzgünüm kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam böyle söyleyince Allah ve Resulü en iyi bilendir buyuruyor. Bu sahabe duruşudur. O yüzden bir ayeti kerime ile karşı karşıya kaldığımızda, bir hadis-i şerifle karşı karşıya kaldığımızda teslimiyetimizin en güzel örneğinin birisi budur. Allah ve Resulü alem Arapça aslıyla. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Resulullah Aleyhisselam bir yandan Hazreti Ebubekir ile seferin ayrıntılarını konuşurken bir yandan da hazırlıklarını sürdüren Ayşe annemizin maharetle çalışmasına sevgi ve muhabbetle bakıyordu. Şöyle anlaşılmasın kıymetli dinleyenlerim. Hemen hazırlandı, yarın yola çıktılar. En az bir ay sürüyor bu hazırlık. Yani tam bir ay değilse bile, çünkü az sonra başka bir hadis-i şerif daha inşallah ifade edeceğim. O zaman çok daha doğru anlaşılacak. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ebubekir ile beraber tekrar işte bazı işler için çıkıyor. Ayşe annemiz de hazırlığını sürdürmeye devam ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına sefer için hazırlık yapmalarını emrediyor. Ancak nereye gidileceğini söylemiyor. Bazen böyle yapardı Aleyhisselam siyaseti gereği. Bu arada Mekke'ye giden dağ yollarını ve geçitleri nöbetçilerle tutturuyor. Hazreti Ömer'i de bu nöbetçiler üzerine denetleyici olarak görevlendiriyor. O da ana yollardan en küçük patika yollara kadar, hatta dağ yolları ve geçitlere varıncaya kadar sürekli dönüp dolaşıyor ve nöbetçilere talimat veriyor. Hazreti Ömer, çok dikkatli olunuz. Mekke'ye geçip gitmek isteyen hiçbir kimseyi buralardan asla bırakmayınız. Her ne olursa olsun bizden habersiz hiç kimse buradan geçmemeli, girip çıkmamalı. Tabi haklı olarak şunu düşünebilirsiniz. Neden bu kadar sıkı bir tedbir alıyor Peygamber Aleyhisselam? Benim şimdi konum bütünüyle Resulullah Aleyhisselam değil, bütünüyle Mekke fethi değil. Ama bu muallakta kalmasın diye söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük arzusu Mekke'de kan dökülmesini istiyor. Kan dökülmeden Mekke'yi fethetmek istiyor. Yani Mekke topraklarını zapt etmek değil, orada yaşayanların gönüllerini fethetmek, toprak arkasından gelecek. Tüm çabası bu. Yani kan dökülmemesi için karşı tarafın hazırlık yapmaması lazım. Bu işten haberleri olmaması lazım ki kan dökülmesin. Yani koca bir ordunun önüne sıradan halk çıkamayacağına göre orada kan dökülmeyecektir. Bunu da ara cümle olarak söylemiş olduk. Evin içine varıncaya kadar. Evet, ne kadar önemli görüyor musunuz? Evin içine varıncaya kadar her yere sıkı bir denetim getiren Resulullah Aleyhisselam, bütün her tarafı tutarak, bütün her tarafı tutarak çok üst düzeyde emniyet tedbirleri aldı. Bu arada etrafa gönderdiği uzmanları vasıtasıyla ciddi istihbarat ağı kurmuştu. Aleyhisselam'ın aslında yani seri bir ders yapılabilir normalde. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın istihbarat ağı diye çok mükemmel istihbarat yöntemleri var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bir insan, bir beşer olarak, aynı zamanda bir devlet başkanı olarak alması gereken bütün tedbirleri en üst düzeyde alıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem her türlü hazırlığını sürekli sürdürüyor bir yandan da dua etmeyi ihmal etmiyor kıymetli dinleyenlerim. Yani biliyorsunuz iki türlü dualarımız vardır. Biri kavli dua, yani sözde yaptığımız dua. Diğeri fiili dua, yani o işe yönelmek, o işi yapmak. Ali İhsan fiilen her türlü tedbiri alıyor, hazırlıkları yapıyor, ellerini de yüce dergaha açıyor. Bakınız kısaca yaptığı dua ne kadar düşündürücü. Ey Allah'ım, yurtlarına ansızın varıp kavuşuncaya kadar Kureyşilerin casus ve habercilerini görmez ve işitmez et. Ey Allah'ım, yurtlarına ansızın varıp kavuşuncaya kadar Kureyşilerin casus ve habercilerini görmez ve işitmez et. Kureyşilerin gözlerini bağla ya Rabbi. Biz onların üzerine birdenbire varalım da kan dökülmesin. İki cihan güneşinin kısa ama bir savaş stratejisi yönünden ele alınınca saatlerce açılıp örneklendirip tefsir yapılacak muazzam bir ifade efendim. Evde hazırlıklarını sürdüren Ayşe annemiz dışarıda yapılan çalışmada takip ediyordu. Resulullah Aleyhisselam buyruğu bütün her tarafa ulaştırılıyor. Meşhur buyruğu var Aleyhisselam'ın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden her Müslüman Ramazan'da Medine'de hazır olsunlar. Sadece bu ifade efendim Ramazan ayından önce ifade edildi. Çünkü Ramazan ayı geliyor, Ramazan'da Medine'de olsunlar. Şimdi iyi anlaşılsın diye, hani biz üç aylar diye hepimiz biliriz ya, Recep, Şaban, Ramazan. Muhtemelen Şaban ayında Aleyhisselam bu tebligatı yapıyor. Efendim Ramazan'da Medine'de hazır olsunlar diyor. Yani eli silah tutan, gücü yeten, kuvveti yeten, kudreti yeten, silahı olan, sağlıklı olan ifadesi yerine Subhanallah. Allah'a ve ahiret gününe iman eden her Müslüman. O yüzden bazı alimler bu savaşa bir hayli fazla hanım katıldı da diyorlar. Böyle rivayetler de var elimizde. Resulullah Aleyhisselam'ın mesajını alan her kabile hemen hazırlanıp Medine'ye doğru yola çıkıyordu. Aleyhisselam hepsini Medine'ye Münevvere'de toplayacak, ondan sonra yola çıkacak. Her saat ve her gün gelenler oluyor. Kısa süre içerisinde, tam gününü söyleyemeyeceğiz efendim, 10 bin kişi toplanmış Medine'yi Münevvere'de. Emre hazır vaziyette ordugahta yerini almıştı. Elhamdülillah. Etraftan gelenler çok kalabalık olsalar da muhacirler ve ensardan sefere katılmayan tek bir kimse yoktu. Yani bütün muhacirler ve bütün ensar sefere katıldı. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, mühim bir ayrıntıdayız. Genelde merak edilir. Benim çok yerde çok farklı farklı sohbetlerim, seminerlerim, derslerim olduğu için bana bu sorular soruluyor. Hani hatırlayınız, hicretten sonra Medine-i Münevvere'de Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı ilk icraatlardan biri Müslüman nüfus sayımı idi. Müslüman nüfus sayımı. Ve bu nüfus sayımında ensar ile muhacir ile bebeklere varıncaya kadar 1500 sayı çıkmıştı. Şimdi sayıya niye girdim? Bu rakamların Ayşe annemize alakası yok ama orduyu bir anlamak için önemsiyorum ben acizane. 1500 Müslüman yola çıktı. Bedir'de biliyorsunuz 300 küsür savaşçımız vardı, ensar muhacir. Uhud'da efendim 1000 kişiydi, 700'ü münafıklar ayrıldılar, 300'ü ayrıldılar, 700 kişi kaldı. Hendek Savaşı'nda 3000 kişiydik. Artışı görün, diğerlerine girmiyorum. Mekke fethinde 10.000 kişi. Şimdi ama dışarıdan geldi insanlar. Çevre kabilelerden, aşiretlerden insanlar geldiler Medine'ye, ordugahta ordu kurdular. Şimdi size rakam vereceğim. Ama gene Medine'ye bir döneyim tekrar. O nüfus sayımı yaptırdığı sıralarda Medine'nin de genel tablosunu bilmekte fayda var. Yuvarlak olarak 10.000 civarında idi Medine'nin nüfusu o zamanlar. 10.000 civarında. Bu 10.000'in 6.000'i müşrik, 4.000'i Yahudi idi. Bu Ensar dediğimiz Evs Hazreti Müslümanlar, biraz da tabi Yahudilerden var İslam'a giren. Bu 6.000'in içinden bunlar İslam'a giriyor. Şimdi Mekke fethi olacak. Ensar'ı 4.000 kişi oluyor. Görüyoruz. 4.000. Ne anlama geliyor? Hala Medine'de 2.000 müşrik var demektir. Bunu anlamanızı istiyorum. Böyle ezberci bir anlatımdan gidiyor bunlar ama olmaz öyle. Yani Ensar 4.000 kişi. Muhacirler 700 kişi. Şimdi burada Ensar'ın arttığını görüyorsunuz. Çünkü Resulullah Aleyhisselam hayatta olduğu sürece Medine'de doğan çocuklar, İslam'a giren kişiler hepsi Ensar grubuna. Çünkü Resulullah ve ashabına evlerini, barklarını, gönüllerini açmış, hayatlarını ortaya koymuşlar. Mekke'den gelenler muhacir. Muhacirlerin çocukları muhacir sayılmıyor. Medine'de doğduğu için muhacir sayılmıyor. O yüzden Ensar'ın burada 4.000 kişi olduğunu, muhacirlerin 700 kişi olduğunu söyleyerek başka bir kapı açmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz 3 Yahudi kabilesi de, ikisi sürgün edildi, birisi infaz edildi. Medine'de Yahudi kabilesi yok artık. Müslümanlar, müşrikler ve münafıklar var. Müslümanlar, şimdi 4.000'i Ensar Mekke fethi ordusunda, 700'ü muhacir, 4.700. Resulullah'ın vazife verdiği, sağa sola gönderdiği sayarsak efendim 5.000 diyelim biz yuvarlak olarak. 5.000 diyelim. Yani 5.000 kişi, bunlar içerisinde ne var? Çocukları var, aileleri var. Değil mi? Onlara da baktığımız zaman müşrik sayısı 2.000'den düşüyor aşağıya. Artık Evs ve Hazreç'ten İslam'a girmeyen kimse kalmıyor. Buraya dikkat çekeyim diye bu cümleyi kullandım. Şimdi asıl cümleye geleyim. 2.000 müşriği kaldıracağım şimdi, dikkat edin. Önce onu söyledim. Bu 4.000 kişi, 700 kişi, ben 4.000'de döneyim geriye, erkek olarak önümüzdeler. Ve bunların hanımlarını, çocuklarını sayarsak, şimdi müjdeyi söylüyorum. Artık Medine'de efendim müşrik yok. Medine tümüyle Müslüman. Elhamdülillah. Onu söyleyeyim diye 2.000 rakamını bilerek kullandım kıymetli dinleyenlerim. Yani Mekke fethi esnasında Medine'nin tamamı Müslüman. Elhamdülillah. İslam ordusu Resulullah Aleyhisselam komutasında Medine-i Münevvere'den ayrılıyor efendim. Önce başka istikamete giderken belli bir süre sonra Mekke istikametine doğru yöneliyor. Ashab-ı kiram ancak o zaman Mekke'ye gittiklerini anlayınca sevinçlerinden tekbir getirmeye başlıyorlar. Çünkü Mekke hepsinin özlemidir. Kabe oradadır. Ve İslam ordusu Mekke yolunda. Hocam Ayşe anne ne oldu? Ha işte. Aleyhisselam kurada başka annemiz çıktığı için Ayşe annemiz Mekke fethine katılamadı. O yüzden orduyla beraber Mekke'ye gitmiyoruz. Medine-i Münevvere'de kalacağız. Sonrası ne oldu? Kısa bir aramızdan sonra göreceğiz inşallah kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, İslam ordusu Peygamberimiz Aleyhisselam komutasında Mekke fethi için yola çıktı gitti. Bunların tamamına girmiyorum. Ayşe annemiz orada yok. Biz Ayşe'nin yanındayız şu anda. Aradan uzun bir zaman geçti. Ne kadar zamanın geçtiğini gelişen olaylardan sonra inşallah görmeye çalışacağız. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha bir yandan işlerini yaparken, hiç zaten boş durmazdı mübarek. Bir yandan işlerini yaparken diğer yandan da gözü kulağı Mekke tarafındaydı. Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabıyla Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Bu sefer de kura başka annemize çıktığı için çok arzu etmesine rağmen Mekke fethine katılamamıştı. Ama evet işte bu önemli, ama gönlünü onunla beraber Mekke'ye göndermişti sevgili annemiz. Kendisi Medine'de olsa da gönlü Resulullah Aleyhisselam'la beraber Mekke yolundaydı. Resulullah Aleyhisselam yaşanan duruma ve gelişen olaylara göre bir sefere çıktığı zaman Medine'yi habersiz bırakmıyordu hiçbir zaman için. Aynı şekilde Medine'den sefer boyunca haber alıyordu. Böyle sürekli işleyen bir haber ağı vardı. Her iki tarafta nerelerde nelerin yaşandığını büyük bir çoğunu bu şekilde öğrenmiş oluyorlardı. Yani ne kadar neyin bilinmesi gerekiyorsa o kadarını efendim öğrenmiş oluyorlardı. Nerede ne yaşandı, ne oldu? Bunları öğreniyorlar. Olayların diğer ayrıntılarını da daha sonra öğrenmeye çalışıyorlar. Bu şekilde bir başka eğitim öğretim yürüyor. E şimdi ordu gitti. Ordu işte neler yaşadığına ilişkin herkes merak ediyor Medine'de. Aleyhisselam sürekli geriye haberciler gönderiyor. Medine'ye yerine vekaleten yetişmiş sahabelerini bırakmış olsa da oradan da haberciler efendim Resulullah Aleyhisselam'a Medine'deki işleyişi bilgi aktarıyor. Böyle bir bilgi aktarımı devam ediyor. Bu ayrı bir ve buna ayrı bir eğitim öğretim yöntemi diye ifade ediyorum kıymetli dinleyenleri. Bütün bunları bilip yaşayan Ayşe annemiz radıyallahu anha yine haberci gözlüyordu. Çok geçmeden gelen yeni haberci öyle güzel haberler getirdi ki Medine'ye yeni bir bayrama kavuştu. Habercinin getirdiği haber ne? Bize bunları bütün ayrıntılarıyla Ayşe annemiz rivayet ediyor kıymetli dinleyenlerim. Haber şu. Haberci Medine sokaklarında haberi ilan ediyor. Her bir var ki Medine'deki idarecilerin, annelerimizin, belli şahısların bilmesi gereken haber. Bir var ki tüm herkesin bilmesi gereken bir haber. İşte bu herkesin bilmesi gereken bir haber. O yüzden münadiler, haberciler efendim Medine sokaklarında olanca sesleriyle haberi yayıyorlar. Resulullah Aleyhisselam ashabı ile Mekke'yi fethetti. Resulullah Aleyhisselam ashabı ile Mekke'yi fethetti. Mekke fethi esnasında çarpışma olmadı. Mekke liderleri bile İslam ordusuna karşı koymadılar. Fethi ile beraber Mekkeliler grup grup gelip İslam'a girdiler. İslam'ın ve Resulullah'ın en büyük düşmanları bile şimdi onun yanında en büyük yardımcıları oldular. Mekkeliler şehirlerini kaybedip hezimete uğrayanlar gibi değil. Lütfen buraya dikkat edin kıymetli dinleyenlerim. Mekkeliler şehirlerini kaybedip hezimete uğrayanlar gibi değil, farklı bir nasiple nasiplenenlerden oldular. Farklı nasip ne? İslam. Resulullah'ı bağrına basan Mekkeliler, ya Resulullah'ı bağırlarına basan Mekkeliler şimdi onun için hayatlarını ortaya koymaya çalışıyorlar. Mekke fethedildi ey Müslümanlar. Haremin, şehrin, toprağın, dağların değil bu. Bir başka fetih yaşandı Mekke'de. Haberci bu cümleyi kullanıyor. Çok hoşuma gidiyor. Çok. Yani şehrin, haremi söylüyor önce. Haremin, şehrin, toprağın, dağların fethi değil bu. Bir başka fethi yaşandı Mekke'de. Ve bir ses. Çok az kişi yani yanındakilerin duyabileceği bir ses. Bu bir gönül fethidir. Gönüllerin fethidir bu. Ayşe annemiz sevinç ve coşku böyle ifade ediyor. Bu bir gönül fethidir. Gönüllerin fethidir bu. Bu bir gönül fethidir. Gönüllerin fethidir bu. Elhamdülillah. Sevinç ve coşku görülmeye değerdi. Herkes bir başka muhabbeti seslendiriyordu. Ama sonuçta hepsinin muhabbeti aynı şeyi ifade ediyordu. Ayşe annemiz de diğer annelerimizle beraber bu büyük bayramı yaşıyor. Bunca yıllık düşmanlık bitmişti çünkü. Üstelik vuruşup öldürerek şehri zapt etmek değil, gönüllerin, onların gönüllerini fethederek gerçekleşen büyük fethi. Bu çok önemli. Medine bayram yaşıyordu. Habercilerin biri gidip biri geliyor. Mekke fethedilmiş, insanlar bölük bölük İslam'a girmişlerdi. Mekke'nin fethinden hemen sonra İslam ordusu Huneyn gazvesinden de büyük zaferle çıkmıştı. Taif kuşatması yapılmış, kuşatma geri çekilmiş. Taif için Resulullah Aleyhisselam bir başka taktik uygulamak istemişti. Bunlar da günü gününe geliyor. Geçen zamanı görün diye bunları söyledim. Kıymeti dinleyenlerim. En son gelen haberci bayram yapanlara yeni bir bayram yaptırarak yürekleri bir başka sevince daha boğmuştu. Resulullah Aleyhisselam ve ashabı bunca zaferlerden sonra Medine yolunda. Allahu Ekber, millet tekbir getiriyor. Medine bayram içinde bayram yaşarken Resulullah Aleyhisselam'ın gelmekte olduğu haberiyle bir başka coştu. Sevgili Ayşe annemiz radıyallahu anha coşkulu kalabalığın artan coşkularını gördükçe efendim bir başka coşku yaşıyordu. Coşkulu kalabalığın artan coşkusu çünkü. Bir başka coşku yaşıyordu. Şimdi dikkat edin. Ramazan'ın 10'unda çıkmışlardı yola. Zilhicce'nin ortasında ancak dönüyorlardı. Onu anlamak için yukarıda o ifadeleri kullandım. Ramazan'ın 10'unda çıkmışlardı yola. Zilhicce'nin ortasında ancak dönüyorlardı. Yani nereden bakılırsa bakılsın 3 aydan fazla sürmüştü bu seferki ayrılık. 3 aydan fazla. Şimdi genelde böyle konuşmalarda, sohbetlerde kıymeti dinleyenlerim böyle özetleyelim diye, zamana sığmıyor diye biz birçok şeyi zamana sığdırıyoruz. Oturunca lak lak yapmayız ama zamana sığdırıyoruz. Efendim birçok ayrıntıyı zamana sığdırıyoruz. Ama sıra İslam'ın o güzelliğine gelince özetlerle bir yere varamayız. Özet vereceğimiz yerler vardır. Ayrı bir olay. Ama şimdi sanki böyle gittiler bir gün sonra geldiler. Uçağa bindiler. Biz şimdi Umre'ye gidiyoruz ya 3 saat orada oluyoruz. Yani öyle değil. Bir kere Mekke Medine yani bir kere Bir hafta 10 gün yoldalar bunlar. O kadar geri geleceksiniz. Orada Fetih var, Fetih Tepesi var, şu var, şu var, şu var, Huneyn. Huneyn'e gideceksiniz. Huneyn'de Cirane var, Taif var. O neler var? Neler var? Yani 3 aydan fazla süren bir ayrılık. Ve nihayet büyük kavuşma gerçekleşiyor. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam ile hasret giderirken bir yandan da bunca malumat sahibi olduğu halde yaşanan her şeyi ayrıntılarıyla beraber öğrenmeye çalışıyordu. Resulullah Aleyhisselam'dan dinliyor, tek tek soruyor ne oldu, nerede ne oldu, nerede ne oldu. En çok duygulandığı sahne Resulullah Aleyhisselam'ın bunca yıl sonra süt ablası olan Şeyma ile buluşmasıydı. Şimdi buraya onu da alacak olsam iki sohbet de ona gider. Ama sadece Ayşe anne soruyor, Aleyhisselam cevap veriyor ve Şeyma ablası süt ablasıyla buluşmasında anlatırken hem kendi gözleri yaşarıyor hem de sevgili annemizin gözlerinin yaşardığını görüyoruz. Burada şunu bir kez daha vurgulayayım kıymetli dinleyenlerim. Ara sıra yapıyorum bu vurguyu biliyorsunuz. Ayşe annemiz 614 yılında doğdu malum. Yani vahiyden 4 yıl sonra doğdu. Farklı rivayetler var ama en meşhuru bu. Ne alakası var diyeceksiniz. İlk bu vahiy Resulullah'a geldiğinde neler yaşandı, neler oldu en ince ayrıntıyı anlatan Ayşe annemizdir. Birçok sahabe var ama Ayşe annemizdir. Şimdi lütfen dikkat ediniz kıymetli dinleyenlerim. Vahiy Ayşe annemizin doğumundan 4 yıl önce geliyor. Ayşe annemiz ilk vahiden 4 yıl sonra doğuyor. Ama bütün kaynaklarda, hadis külliyatlarımızda ilk vahiy nasıl geldiği, nelerin yaşandığı uzunca geniş geniş Ayşe annemize ait. Peki daha doğmamış. Tamam sonra öğrendi ama nasıl bu kadar ayrıntıyı öğrendi? İşte o yüzden ben Ayşe anneye böyle özet geçmedim. Bakın kaç bölümdür devam ediyorum. Ve acelem de yok yani devam edeceğiz. Bir yere kaçmıyoruz gitmiyoruz. Bir de hamdolsun yani çok güzel dönüşler de alıyorum. Hepinize ayrı teşekkür ediyorum tabii çok güzel. Yani zaten o yüzden ikinci kez tekrarlıyorum ben bunu. Daha önce yani bu sohbeti yapmıştık. Ayşe annemizi efendim anlatmıştık daha önceki sohbetlerimizde. Hatta birçok annemizi sohbetlerde işlemiştik. Fakat işte bazı annelere biraz fazla genişçe yer verince böyle bir teklif aldık dinleyicilerimizden. Mesela şu anda açtım ben bilgisayarımı. Ayşe annemizi çok çok önceleri toplam 29 bölüm halinde işlemişiz. 29 bölümde bitirmiş yani. Çok da özet değil ha. 29 bölüm ne demek? Bitirmişiz. Şimdi şu anda bakıyorum ben Ayşe annemizin kaçıncı bölümünü işliyoruz şu anda? Allah için yani. 45. bölümünü işliyoruz. Ve daha var. Niye? Hani bazen olur ya, ya hocam dinlemiştik. Bazen böyle diyenler çıkıyor. Oturunca işte çay vesaire ikram etmeyince hocam çay nerede kaldı? İçmiştik diyorum. İçmiştik ya çayı. Hocama geçti. Bu da geçti. Yani bazı ayrıntılar belki gereksizdir. Ancak Resulullah'ın sevdikleriyle ilgili ayrıntılar bizim gönül dünyamızı bir başka zenginleştirecektir. Ayşe annemiz Hazreti Peygamberle evlenmeden önce zaten ailesinden gerekli eğitimini almıştı. Yaşı da bir hayli küçük. Daha önce bunu konuşmuştuk. Yaşına, insanların yaşına takılıp asıl mesajları atlıyorlar diye işte birisi de budur. Peygamberimiz Aleyhisselam'la evlenince Resulullah Aleyhisselam'ı yorarcasına Ayşe annemiz nelerin olup bittiğini yani çok ayrıntılı sorularla Resulullah'a sorarak öğreniyor. İlk vahiy de işte oradan biliyoruz. Ayşe annemiz Resulullah'ın neler yaşadığını anlatıyor bize. E şimdi burada da gittiler geldiler, 3 ayı geçmiş yani. Şu kadar ay sürmüş seferler toplamda. Ayşe annemiz de tabi bir oturmaya değil, bunlar mümkün değil. E kaç gün sürecek bu işte, şunu yaşadık, bunu yaşadık. Ama olaylar arasında Resulullah Aleyhisselam'ın süt amlası, ablası Hazreti Şeyma ile nasıl buluştuğunu böyle gözyaşlarla dinlemiş Hazreti Ayşe annemiz, öyle anlatıyor bize. Evet efendim, hicret esnasında tekrar Medine'ye bir fotoğraf çizmek istiyorum. Hicret esnasında küçük bir ilçe durumunda olan Medine'nin şimdi koskoca bir devlet olduğunu görüp yaşayan Ayşe annemiz. İşte bunu görmemiz gerekiyor. Hicret esnasında ilçe kelimesini ben kullandım, benzettim. Köy değil çünkü, bayağı büyük yani, 10 bin nüfusu var o zamanlar. Hicret esnasında küçük bir ilçe durumunda olan Medine'nin şimdi koskoca bir devlet olduğunu görüp yaşayan Ayşe annemiz her geçen gün yepyeni şeyler daha görüp yaşıyordu. Şimdi buna bir tek şey daha ekliyor. Evet, fetihler oldu. Mekke de alındı. Mekke alındı. Taif de alınmıştı zaten. O zaman Medine başkent oldu. Ve bir nübüvvet, bir devlet kuruldu. Medine başkent olmuş oluyor. Resulullah Aleyhisselam Hicaz bölgesi hakimiyetinden sonra daha geniş ve daha uzak yerlere kadar İslam'ın yayılması için dur durak demeden çalışıyordu. Bunca fetihler olmuş, bunca insan İslam ile bu vesileyle şereflenmişti. İslam'ı tebliğ etme sürecinde sadece ulusal boyutta kalmayan Resulullah Aleyhisselam, uluslararası boyutta da davetçi ve elçiler göndermişti. Bu süreçte devam ediyordu. Gönderdiği ülkelerden de heyetler gelmeye başlamıştı. Bu da devam ediyordu. Bunlara bir örnek olsun diye İskenderiye Kralı Mukalkıs tarafından Peygamberimiz Aleyhisselam'a gönderilen hediyeler arasında, hediyeler gönderiliyor, hediyeler arasında Mariye ile Sirin adlı iki cariye de vardı. Bu Sirin bazı kaynaklarda Şirin, bazılarında Sirin diye geçer. Efendim o günlerde Arapçada harekeler konmadığı için, noktalarda konmadığı için noktayı koyarsanız Şirin olur, kaldırırsanız Sirin olur. İki isim de kullanılıyor o dönemde. O yüzden ben ikisini de kullandım. Sirin ya da Şirin. Şirin ile devam ediyoruz. Şirin adlı cariyeyi Hazreti Hasan bin Sabit'e vermişti. Hazreti Mariye'yi de yanında alıkoymuştu. Mısırlılar katında yüksek mevkili bir aileye mensup olan Mariye daha yoldayken İslam'a girmiş, şimdi de Resulullah'ın hanımı olarak şereflerin en yücesine ermişti. E hocam iyi güzel de bunun Ayşe annemize ilgisi ne? İşte işin güzel tarafı orada. Resulullah Aleyhisselam Medine'nin Avali diye anılan yukarı kısımlardaki Meşrebe adındaki hurma bahçesini Hazreti Mariye'ye tahsis etmişti. Hazreti Mariye bu hurma bahçesinde oturur, hurma mahsulü ile ilgilenirdi. Hicretin 8. yılında Zilhicce ayında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Hazreti Mariye, Resulullah'ın hanımı olmanın yanında bir de ona erkek bir evlat vererek yeni bir şerefe daha ermişti. Resulullah Aleyhisselam İbrahim adını verdiği bu son çocuğu işte bu meşhur bahçeye bitişik evde dünyaya geldi. İbrahim. Sevgili Ayşe annemiz radıyallahu anha, Ayşe annemiz ilk defa farklı bir sızı hissediyor içinde. Şimdi bunu, bu sahneyi çok zorlanarak anlatacağım. Ve bazı yazarlar biraz ileri gitmişler mi bilmiyorum. Ben korkuyorum şahsen. Çünkü yani çocuğu veren de Allah, vermeyen de Allah. Ama hepimiz gözlüyoruz. Çocuğu olmayanlar çocuğu olanlara gıptayla bakarlar yani. Bu da tabii bir şeydir. Ancak ileri götürmek yanlıştır. Allah yanlış yapmaz. Kullar yanlış yapıyor. Allah-u Teala dilerse veriyor, dilerse vermiyor. Dilerse hepsini kız, dilerse hepsini erkek. Dilerse hiç vermiyor. Biz onun taksimine karışamayız. Ama Ayşe annemiz ilk defa bir sızı hissediyor içinde. Onun da hiç çocuğu olmamıştı çünkü. Anne olmayı çok arzuluyor. Fakat nasip olmamıştı bir türlü. Resulullah Aleyhisselam'ın İbrahim'in doğumu ile ne kadar çok sevindiğini görünce, işte onu depreştiren bu. İlk defa bu kadar ciddi bir şekilde hissetti bunu. İbrahim'in annesi olmakla şereflenen Mariye'ye gıpta etti. Biz bu gıptayı bazı kitaplarda kıskançlık diye gördük. Onu kıskandı. Onun çocuğu oldu, onu kıskandı. Kıymetli dinleyenlerim, velev ki kıskanmış olsun, bu da suç değil. Yani benim yok, onun var. Ta nereden geldi buraya, eve çocuk sahibi oldu. Buradan bir zararı yok. Ancak Ayşe annemiz kıskanma değil de gıpta durumundaysa, biz de Ayşe annemizi kıskanç diye bu şekilde anlatırsak, yarın kıyamette halimiz ne olur? Yani tarafsız olacağız, gerçekçi olacağız, objektif olacağız diye hayatımızı tehlikeye atmayalım. Ayşe annemiz öyle biri değil. Çünkü hiçbir zaman Peygamber Aleyhisselam'a keşke bir çocuğum olsaydı dememiş Ayşe annemiz. Sadece künye almak istemiş. Orada künye adettir, unvan yani. O da Ummu Abdullah yeğeninin adıyla künye almıştır. Ummu Abdullah künyesini. Ama anlatırken anlattığın kim, kişi kim, konuştuğun kişi kim? Ayşe annemiz. Biraz dikkatli olmak zorundayız. Resulullah Aleyhisselam'ın sevinci, onun da sevinci olurdu her zaman. Yine öyle oldu. Hem o kadar ki kalkıp özel olarak bu şerefli anneyi ziyarete gidiyor. Tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olsun dileğinde bulunuyor. Bebeği yavrucağı okşuyor. Efendim Resulullah'ın sevincini aynı ile paylaşıyor. Sevgili Ayşe annemiz, kıymetli dinleyenlerim. Burada tekrar söylemek durumundayım. Ayşe annemizin İbrahim'in doğumuyla Maria annemizden bazı eserlerde az önce kısmen değindim ve anlatımlarda farklı tablolar çizilmenin İslam toplumuna, Müslümanlara hiçbir fayda getirmeyeceğini ve ucu da Ayşe annemize iftiraya varacağı endişesini taşıyorum acizane. O bakımdan Resulullah'ın sevdiğini anlatmaya çalışıyorsak, işte Hazreti Fatıma radıyallahu anha ile bir mesele için gelmişti yanına da peygamberimizin, yavrucuğum demişti, sen benim sevdiğimi sevmez misin? Severim ey Allah'ın Resulü babam demişti. Ben Ayşe'yi seviyorum, sen de sev dedi aleyhisselam. Hazreti Fatma'nın Hazreti Ayşe ile bir sorunu yoktu. Buradaki mesaj başka. Aynı zamanda haberi mucize, gelecekte Hazreti Fatma'yı sevme adına Hazreti Ayşe üzerine gitmeyin demektir bu aynı zamanda. İşte bu inceliği göreceğimize, aralarında bir şey vardı diye olmadık şeyleri ortaya koymanın bir manası yoktur. Ne kadar hassas durursak gönüllerimiz o kadar hassas bir şekilde daha alacak, algılayıcı, kavrayıcı olacak diyor. Bugünkü sohbeti de burada noktalıyor. Haftaya görüşmek üzere kıymetli dinleyenlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.